Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah, gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.pars.com Today.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Ordibehş 1400 Hicri Kameri, 28 Ramazan 1442 ve miladi 11 Mayıs 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Avant İzzet Baysal Üniversitesi Hocası Sayın Profesör Doktor Ali Yaman ile Filistin gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi'nden ve İslam ülkelerinde Ramazan adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İşgal rejimi Gazze'ye saldırıyor, direniş yanıt veriyor. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, İslam ülkelerinin işgal rejimin soykırımı karşısında duracağını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ve Katar Emiri ile İsrail'in saldırılarını görüştü. Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgınında 307 vatandaş daha hayatını yitirdi. Ve devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri Amerika'nın iddiasını yalanladı. Şimdi haberler.
Siyonist rejim savaş uçakları bugün Gazze'de yerleşim alanlarını bombaladı. İşgal rejimi ordu sözcüsü, İsrail bombardıman uçaklarının Gazze'de direnişe ait olan 130 noktayı bombaladığını iddia ederken, Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısında 2 yerleşim binası ve 8 katlı bir apartmanı bombaladığını, bu saldırılarda 4 sivilin daha şehit olduğunu bildirdi. Dün ve bugünkü saldırılarda Gazze'de 25 Filistinli şehit olurken onlarca kişi ise yaralandı. İşgalci İsrail ordusu bu rejimin savaş uçaklarının Gazze'deki hedeflere 103 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bu arada Avrupalı diplomatlardan oluşan bir heyet, işgal rejiminin Filistinlileri zorla evlerinden ihraç etmeye çalıştı, Şeyh Cerrah mahallesini ziyaret ettiler. Avrupalı heyet, Siyonist rejimi mahkemesinin Şeyh Cerrah mahallesinin tahliye edilmesine ilişkin kararından geri adım atmasını olumlu bir gelişme niteledi.
Siyonist rejim İsrail'in Gazze'ye dün akşam başlattığı saldırıları bugün de devam etti. Saldırılarda en az 25 Filistinli şehit oldu. Direniş gruplarının işgal topraklarına füzeli saldırılarında da onlarca Siyonist yaralandı. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik dün akşam başlattığı saldırıları sonucu şehit olan Filistinli sayısı 25'e çıkarken yaralı sayısı da 105'e yükseldi. İşgal rejimi ordusu Gazze'de 8 katlı bir yerleşim binasını hedef aldı. Buna karşılık Filistin direniş güçlerinin işgale karşı kararlı mücadelesi de devam etti. Gece saat 2 civarlarında direniş eylemleri ortak odası tarafından yapılan açıklamada Seyf-i Kudüs, Kudüs Kılıcı adı verilen direniş hareketi başlatıldı ve işgal hedeflerine yönelik olarak en az 100 füze atıldığı bildirildi. Direniş gruplarının Askalon ve Ashdod yerleşkelerine düzenlediği roketli saldırının bugüne kadar bu alanlara düzenlendiği en büyük saldırı olduğu ifade edildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının İsrail ordusunun Gazze şeridini hedef almasına karşılık işgal altındaki Askalon kentine roket atması sonucu 26 Siyonist yerleşimcinin yaralandığı bildirildi. Bu arada İslam ve Arap ülkelerinden işgal rejiminin saldırılarına tepkiler devam ediyor. İran, İslam Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ardından Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün ve Kuveyt tarafından yapılan açıklamalarda işgal rejiminin Filistinlilere yönelik saldırılarının bir an evvel durdurulması istendi.
Hamas abluk altında tutulan Gazze şeridindeki Filistin direniş gruplarının İsrail saldırıları karşısında bombalamaya karşı bombalama denkleminden vazgeçmeyeceklerini bildirdi. Hamas sözcüsü Fevzi Berhom yaptığı yazılı açıklamada Filistin direnişi halkın korunmasına ilaveten işgal güçlerinin ihlalleri Kudüs halkı ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin aleyhinde işlediği suçlar Gazze'deki sivilleri, çocukları ve direniş mevzilerini hedef alması karşısında güçlü ve doğrudan yanıt verilmesi sorumluluğunu üzerine aldığı ifadelerine kullandı. Berhom İsrail'in kasıtlı olarak bombalı saldırılarla sivillerin evlerini hedef almasının, çocukları ve kadınları katletmesinin, vahşiliğinin ve suçlarının boyutunu gözler önüne serdiğini kaydetti. İşgal güçlerinin halkı savunan ve çıkarlarını koruyan direnişin iradesini kıramayınca saldırıların boyutunu Gazze'deki çocuklara ve evlerine kadar indirdiğini belirten Berhom, bu yolda katlanacak fedakarlıklar ne olursa olsun saldırıları püskürtmeye devam edeceklerini vurguladı.
Siyonist rejimin Filistinlilere karşı barbarlığı devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Son sıralarda işgal altındaki Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi gibi bazı noktalarda Filistinlilere yönelik saldırılarını tırmandıran işgal rejimi Gazze'ye de saldırıyor. Siyonist rejimin Filistin ve Filistinlilere yönelik zulüm ve cinayetleri durmak bilmiyor. Her gün işgal rejimi Filistinlilere dünya gözü önünde zulüm yapıyor. Son günlerde yüzlerce Filistinli yaralayan işgal rejimi bununla da yetinmiyor. Gazze'yi bombalıyor. Dün akşam saatlerinde Gazze'ye yönelik olarak başlattıkları hava saldırıları gece boyunca da aralıklarla sürdü. Saldırılarda en az 20 kişinin şehit edildiği ve 65 kişinin de yaralandığı haber verildi. Buna karşılık Filistin direniş güçlerinin işgale karşı kararlı mücadelesi de devam etti. Gece saat 2 civarlarında direniş eylemleri ortak odası tarafından yapılan açıklamada Seyf-ül Kudüs adı verilen direniş hareketi başlatıldı ve işgal hedeflerine yönelik olarak en az 100 füze atıldığı bildirildi. Direniş güçleri tarafından yapılan açıklamada işgal güçleri Mescid-i Aksa etrafındaki kuşatmasını ve burada itikafa girmiş olan Müslümanlara yönelik şiddet uygulamalarını tamamen sonlandırıncaya kadar mücadelenin sürdürüleceği bildirildi. Burada Mescid-i Aksa Müdürü Ömer el-Kisfani tarafından yapılan açıklamada Aksa'yı kuşatma altında tutan işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'nın sahasından tamamen çekilerek külliyenin kapılarının dışına çıktıklarını bildirdi. Kisvani Mescid-i Aksa'da itikafa girmiş 3000 kişinin bulunduğunu dile getirdi. Diğer yandan Filistin Kızılay tarafından bugün imsak vakti civarında yapılan açıklamada Kudüs'te dün Mescid-i Aksa'da ve Eskişehir'in değişik noktalarında işgal güçleriyle meydana gelen çatışmalarda 520 kişi Filistin'in yaralandığı belirtildi. İşgal güçleri dün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da bulunanlara yönelik olarak 4 saat süren saldırı gerçekleştirdikten sonra bir süre saldırılar durdurmuş, ancak akşam saatlerinde tekrar gerçek mermilerle, plastik mermilerle ses ve gaz bombalarıyla saldırı başlatmıştı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda Mescid-i Aksa'nın Maribliler kapısı tarafında bazı ağaçlar yanmıştı. Bu arada Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki bazı şehirlerde de Gazze ve Mescid-i Aksa direnişine destek amacıyla gece gösteriler düzenlendi. Ellet şehrinde gerçekleştirilen gösterilerde çatışmalar çıktı. Burada yaşanan olaylarda bir Filistinlinin Yahudi yerleşimcilerin mermileriyle şehit olduğu haber verildi. İşgal rejiminin cinayetlerini durdurmak için İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri harekete geçti. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Mehmet Cevat Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hamas lideri İsmail Haniye ile telefonda görüştü. Zarif ile Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işgalci Siyonistlerle ilgili etkili bir karar alınmaması durumunda İran ve Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurul araçları ve İslam İşbirliği Örgütü İcra Kurulu vasıtasıyla konunun gündeme alınması hususunda karara vardı. Taraflar bu hususta iki ülkenin daha yakın temas halinde olması yönünde anlaştı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye ile de yaptığı telefon görüşmesinde Filistin halkının haklarına vurgu yaptı. Bu arada bugün başkent Tahran'da Birleşmiş Milletler ofisi önünde toplanan İranlı öğrenciler, işgal rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetlerini kınayarak Birleşmiş Milletler'in bu cinayetlere karşı sessizliğini protesto ettiler. Dün Türkiye'de İstanbul ve Ankara dahil bazı kentlerde işgal rejimi İsrail'in Filistinlilere karşı cinayetleri protesto edildi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, Siyonist rejim hiçbir şekilde insan haklarına saygı göstermiyor. Ancak İslam ümmetinin onlara karşı durgunluğunun, affedersiniz, onlara karşı durduğundan emin olmalı dedi. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saygısızlığını ve Filistin halkına özellikle de o topraklardaki çocukları öldürmekle de işlediği cinayetlerini kınadı. Muhammed Galibaf, Siyonist rejim insan haklarına hiçbir şekilde saygı göstermiyor ve biz her gün onların cinayetlerine tanık olmaktayız. Küresel insan hakları nerede nereden böyle bir cinayetin karşısında kimse hiçbir şey söylemiyor ifadesini kullandı.
Uluslararası Filistin İntifadası'na Destek Konferansı Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Filistin halkı ve hükümetinin yanından kudretli kalmaya devam edeceğini söyledi. Bugün Hamas ve İslami Cihad'ın Tahran temsilcileri Halid Kaddumi ve Nasir Ebu Şerif ile telefonda görüşen Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkı ve direnişine desteğine vurgu yaptı. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ve oruç tutan Filistinlilerin kanının akıtılması karşısında İslam ümmetinin sessiz kalmayacağını belirten Emir Abdullahyan, Siyonistlerin Filistinlilere yönelik cinayetlerini kınadı. Bu görüşmede Kaddumi ve Ebu Şerif de İran İslam Cumhuriyeti'ne Filistin ve Mescid-i Aksa'ya destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek Siyonistlerin son cinayetlerine rağmen Filistinlilerin moralinin oldukça yüksek ve cihat ve iman ile dolu olduğunu belirttiler. İşgal rejiminin son saldırılarında Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılarda yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Katar Emiri Ali Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail rejiminin saldırıları ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Riyazuddin Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ile İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın işbirliği yapacağına inandığını ifade etti. Erdoğan daha sonra da Katar Emiri Ali Sani ile telefonda görüştü. Bu görüşmede Korsan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.
Saadet Partisi Başkanlık Divanı İsrail'i uyardı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Saadet Partisi Başkanlık Divanı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısının ardından özel gündemle toplandı. Başkanlık Divanı toplantısında alınan kararları ve görüşleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. İsrail'in hedefine adım adım yürüdüğünü söyleyen Karamollaoğlu, iktidarın bir an önce harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekerek çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Mescid-i Aksa bizim izzetimizdir. Gerekirse canlarımız ve kanlarımız ile müdafaa etmekten bir an olsun çekinmeyiz. Aksa'yı postalları ile ezen İsrail bunu çok iyi bilmelidir, dedi. Karamollaoğlu, Siyonistler tarafından Filistin halkının evlerinin gasp edildiğini hatırlatarak, artan gerilimin akabinde Kadir Gecesi'nde İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya saldırmıştır. Bugüne kadar yaşadığımız onlarca tecrübelerle gördük ki İsrail laftan, sözden anlamıyor. İsrail cuma günleri camilerden okunan hutbelerden anlamıyor. İsrail kınamaktan, basın toplantısından, salon toplantılarından, mitinglerden anlamıyor. Tarih şahittir ve bugünlerde bir daha tescil edilmiştir ki İsrail ancak ve ancak güçten anlar. Ve bu gücü harekete geçirmenin zamanı çoktan gelmiştir. Gün topyekün İslam alimi olarak İsrail'in tepesine balyoz gibi inme günüdür. Gün İsrail'le anlayacağı dilde ve en yüksek perdeden konuşma günüdür. Türkiye olarak nasıl ki Azerbaycan için askeri destek sağladıysak, Filistin için de en azından aynı desteği sağlamamız gerekiyor. İktidarı bu konuda adım atmaya davet ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Müslümanların ilk kıblesinin tehdit altında olduğuna vurgu yapan Karamollaoğlu, Mescid-i Aksa'ya yapılan bu alçak saldırıları lanetliyorum. Bakınız, İsrail bu bölgede nihai olarak bir hedefe doğru yürümektedir. Peki nedir bu hedef? Kendilerine vaat ettiklerine inandıkları arz-ı mevut topraklarının ele geçirilmesidir. Bunun için de adım adım ilerlemektedirler. Bu hedeflerin göbeğinde ise Mescid-i Aksa vardır. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu saldırılar ilk değildir ifadelerini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'nun akşam haberlerimiz devam ediyor. İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları telefonda ikili işbirliğini güçlendirme konusunu görüştüler. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum görüşmede iki iyi ilkili ilişkilerden memnuniyetlerini dile getirerek muhtelif alanlarda ikili işbirliğinin güçlenmesine vurgu yaptılar. Boukadoum ve Zarif görüşmede mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla tebrikleşerek son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldılar.
İran'da Haziran ayında yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvuruları bugün başladı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı seçim kuruluna göre 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerde resmen aday olmak isteyenler 11 Mayıs'tan itibaren 5 gün boyunca başvuruda bulunabilecektir.
Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı yeni açıklamasında son 24 saatte koronavirüs salgınından 307 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini belirtti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 307 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18.133 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 75.568'e, vaka sayısı ise 2.691.352'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 5.522'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 2.144.197'ye ulaştı ifadesi kullanıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Ravi, nükleer anlaşmanın tek bir kelime artırılmadan veya tek bir kelime eksiltmeden tamamen ve titizlikle uygulaması gerektiğini vurguladı. Hükümet Sözcüsü Ravi, bugün muhabirimize yaptığı açıklamada nükleer anlaşma ve 2231 sayılı kararnamede yer aldığı gibi yaptırımların kaldırılmasının beklendiğini duyurdu. Ravi, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili anlaşmazlıkların büyük kısmının çözüldüğünü ve tüm tarafların bunun üzerinde mutabık kaldıklarını belirtti. Sözcü Amerika'nın eski başkanı Donald Trump yönetiminin yeni getirdiği yaptırımlar veya farklı etiketlerle uyguladığı yaptırımların Viyana görüşmelerini karmaşık hale getirdiğini de sözlerine ekledi. Viyana'daki nükleer anlaşma ortak komisyonu görüşmeleri devam ediyor.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Amerika Savunma Bakanlığı'nın devrim muhafızları hücum botlarıyla ilgili iddiasını tekzip ederek bunu iddiayı üste çıkmak olarak niteledi. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Pentagon'un Fars Körfezi'nde İran'a ait 13 botun 7 Amerikan savaş gemisini taciz ettiği yönündeki iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili devrim muhafızlarına yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. İran devriye botları 10 Mayıs tarihinde Hürmüz Boğazı'nda ülke karasularında görev yaparken Amerikan savaş gemilerinin helikopter uçurtma, işaret fişeği ve amaçsız ateş açma gibi profesyonel olmayan provokatif eylemlerle karşılaşıyor. Onlara denizcilik kuralları çerçevesinde hukuki mesafeye dikkat edilirken tehlikeli ve profesyonel olmayan davranışları konusunda uyarı yapıldı. Amerikan savaş gemileri uyarının ardından davranışlarını düzelterek bölgeden uzaklaşmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri, İslam ülkelerindeki mevkidaşlarına gönderdiği mesajda Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Ramazan Bayramı arifesinde İslam ülkeleri Genelkurmay Başkanları ve Savunma Bakanlarına yönelik mesaj yayınlayan General Bakri, Ramazan Bayramı'nı size, silahlı kuvvetlerdeki komutanlara, hükümetinize ve dost ve Müslüman halkınıza tebrik ederim ifadesini kullandı. General Bakri mesajında şu ifadelere yer verdi. İslam dünyası koronavirüsüne ve emperyalizmin bölücü komplolarına uğradığı mevcut zor durumu kutsal peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin asil öğretilerine dayanarak aşabilir. İslam öğretileri Müslüman milletlerin çıkarlarına hizmet etmiştir ve edecektir. Ve bu büyük ve ışıltılı bayramın nimetleri ışığında İslam ümmetinin dayanışma ve birlik ile mutluluk ve refah dolu parlak bir geleceğe kucak açması umulmaktadır.
İran Dışişleri Bakanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahir Enfert bugün Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ikili ilişkileri görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan barış sürecine ilişkin son gelişmeler ve bölgesel konularda masaya yatırıldı. Tahir Enfert dün Afganistan Yüksek Ulusal Barış Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile de bir araya gelmişti.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi, Tahran ve Riyad arasında ikili ilişkilerin iyileşmesi için süren diyaloğun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Pakistan'ın Riyad'ı İran ile istişare için adımları hakkında bilgilendirdiğini vurguladı. Tarafların görüşmelerde esneklik göstermesine oldukça memnuniyet verici olarak niteledi.
Ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Salman bin Abdülaziz üst düzey bir heyet başkanlığı da bugün Bağdat'a gitti. Suudi Savunma Bakan Yardımcısı Bağdat'ta resmi bir ziyaret düzenledi. Halid bin Salman'a Bağdat ziyaretini üst düzey bir heyet eşlik ediyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Filistin direniş gruplarından Siyonist İsrail'e füzeli verilen ders ile ilgili. İşgal rejimi polisi, Siyonist askerleri ve ırkçı yerleşimcilerinin Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah Mahallesi ve Babul Amud bölgesinde Filistinlilere yönelik saldırılarına karşılık olarak Filistin direniş grupları harekete geçerek işgal topraklarını onlarca füze ve roket ile hedef aldılar. Geçmişe göre kat kat güçlenen Filistin direniş grupları artık Siyonist rejimin herhangi bir eylem ve barbarlığına karşı yanıt verme gücü ve kabiliyetine sahiptir. Dün işgal rejimi güçlenen Mescid-i Aksa'da yüzlerce Filistinli'yi yaralamasının ardından direniş grupları Siyonist rejime karşı uyarılarını hayata geçirmeye başlayıp Kudüs Kılıcı operasyonu kapsamında onlarca roket ve füzeyle işgal topraklarını hedef almaya başladılar. İşgal edilen Filistin topraklarından gelen haberlere göre füze savunma kalkanları işe yaramayan Siyonist rejim, ırkçı yerleşimcilerden sığınaklara yakın noktalarda olmalarını, saldırı sirenleriyle birlikte sığınaklara kaçmalarını istedi. Bu bağlamda dün İsrail parlamentosu Knesset toplantısını yarıda keserek üyeleri sığınaklara kaçmak zorunda kaldı. Direniş grupları işgal topraklarında Siyonist askerleri taşıyan bir jip markalı aracı da imha etti. Gazze'deki Ortak Harekat Odası dün işgal rejimini Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için saat 18'e kadar mühlet vermişti. Bu mühlet sona erdikten sonra direniş füzeleri işgalcilerin üzerine yağmaya başladı. Ortak Harekat Odası tarafından yapılan açıklamada Tel Aviv çevresine ve işgal edilmiş topraklar üzerindeki düşman mevzilerine yoğun roket atışı yapıldığı belirtildi.
Ortak Harekat Odası açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Düşmanı, mukaddesatımıza ve halkımızın evlatlarına saldırıya ısrar etmemesi konusunda daha önce uyarmıştık. Ancak ne cadranı ve ne de vicdanı olan zulmünde devam etti. Bundan dolayı hesabının faturasını ödeme vakti gelmiştir. Tüm gücümüzü halkımızın evlatlarını her yerde himaye etmek için üst üste koyduk ve getirisi ne olursa olsun onlardan hiçbir zaman yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Her nerede olurlarsa olsunlar bizim silahımız tüm halkımızın silahıdır. Bu operasyonla ilgili ifade edilmesi gereken önemli konulardan biri operasyonda kullanılan A-120 tipi füzesinin kullanılmasıdır. İzzettin Kassam Tugayları bu bağlamda yaptığı açıklamada dünkü operasyonda A-120 tipi füze kullandıklarını belirterek 120 kilometre menziline sahip A-120 füzesinin yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcı başlıklar taşıdığını kaydetti. İzzettin Kassam Tugayları açıklamasında bu füzelerin ilk kez operasyonda kullanıldığını vurguladı. Böylece bu operasyondan anlaşıldığı üzere Filistin'de direniş grupları askeri olarak hazırlık seviyesini artırmıştır. Bunun farkında olan işgal rejimi son sıralarda Gazze sınırlarında geniş çaplı tatbikat başlatmıştır. İşgal rejiminin başlattığı bu tatbikat son 3 haftada işgal topraklarında yaşanan güvenlik olaylarıyla da doğrudan bağlantılıdır. İsrail'in füze tesislerinde 21 Nisan'da meydana gelen patlama, 22 Nisan'da Dimona nükleer tesisine yakın bir noktaya füze düşmesi gibi olaylar, bu rejimin askeriye ve güvenlik açılarından ne kadar riski açık olduğunu ortaya koydu ve dünkü operasyonda onlarca füze ve roketin işgal topraklarına fırlatılması ve füze sistemlerinin bu füzelerin çoğunu imha edememesi işgal rejiminin güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sonuç itibariyle direniş güçleri bölgede denklemlere değiştirebilecek güç ve kabiliyete ulaşmıştır. Ve irade ettiği her an işgal rejimine karşı operasyon düzenleyebilir. Nitekim dün buna tanıklık ettik.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Afganistan Meclisi'nin Kabil yönetimini eleştirmesi konusunda. Afganistan Meclisi milletvekilleri Kabil yönetimini ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki aciziyeti yüzünden eleştirdi. Afganistan Meclisi'ndeki bazı milletvekilleri Kabil'deki terör saldırısı sonucu onlarca öğrencinin ölümünü kınayarak bu eylemin insanlık suçu olduğunu deklare ettiler. Afganistan Meclisi üyeleri ayrıca Kabil yönetiminin ülkenin güvenliğini sağlamakta aciz ve başarısız kaldığı için eleştirilerde bulunarak Kabil'de kız lisesine kanlı saldırı düzenleyenlerin tespit edilip cezalandırılmasına vurgu yaparak bu gibi şer olayların halkın hükümeti olan güvenini yok ettiğini belirttiler. Kabil'in batısındaki bir kız lisesi önünde art arda meydana gelen 3 patlama sonucu aralarında birçoğu öğrenci olan onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. Afgan milletvekilleri şimdiye kadar defalarca Kabil yönetimini ülkenin güvenliğini sağlamakta başarısız ve aciz kalmakla suçlamıştır. Bilindiği gibi cumartesi günü Kabil'de bir kız lisesi önünde mübarek Ramazan ayında bomba yüklü araçla 3 saldırıda korkunç patlamalar meydana geldi. Bu olay sadece Afganistan değil tüm dünyayı yasa boğdu. Yaşanan barbarlık dünya genelinde geniş infiale yol açtı. Birçok ülke ve uluslararası örgütten kınamalar geldi. İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye gibi bazı İslam ülkeleri bu kanlı saldırıyı şiddetle kınarken, Iraklı büyük din alimi ve Şiilerin taklit merci Ayetullah Sistani ofisi tarafından yapılan açıklamada bu elim ve acı olay telin edildi. Senelerdir Afganistan'da savunmasız sivillerin zaman zaman radikal ve acımasız grupların barbarca saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, ancak Kabil'deki bu cinayetin şimdiye kadar benzerine az rastlanır ve bazı açılardan daha elim ve acı olduğu kaydedildi. Ayetullah Sistani açıklamasında Müslüman ülkeler ve uluslararası camiadan Afganistan'ın savunmasız milletine destek vermesini istedi.
Dünya üzerinden Afganistan'da insanlığın vicdanını sızlatan bu acı olaya yönelik tepkiler diğermeye hala devam ederken, bazı Afgan milletvekilleri Kabil yönetimini ülkenin güvenliğini sağlamakta başarısız kalmakla suçluyor. Taliban ile barış görüşmeleri üzerine yoğunlaştığından Afganistan yönetiminin üst düzey yetkililerinin terör örgütleriyle etkin ve planlı şekilde mücadele mekanizmaları ve güvenlik politikalarını sürekli biçimde kontrolden geçirme ve yeni planlama yapma zaruretini de pek önemsemediklerine dair tahminler de gündeme gelmektedir. Bu durumun Kabil dahil Afganistan bazı noktalarında terör eylemlerinin artmasına sebebiyet verdiği de düşünülüyor. Bu koşullarda Afganistan halkı barış görüşmeleri ve savaşın da son bulmasının stratejik önem arz etmesine rağmen güvenlik mekanizmalarına ilişkin kontrol ve planlamaları göz ardı edilmemesini de bekliyorlar. Öte yandan bu mesele barış görüşmeleri üzerinde de olumsuz etki bırakabilir. Kabil yönetimi Taliban ile barış görüşmelerine güçlü bir şekilde ve konumda katılabilmesi için güvenlik alanda ve savaş alanında da üstünlük elde etmesi ve ülkede güvenliği sağlamakta da yeterli güce sahip olduğunu göstermesi ve kanıtlaması gerekiyor. Kabil'deki terör saldırıları ise Afganistan yönetiminin Taliban'ı bu tür insanlık dışı eylemler ve patlamalarla suçlamasına rağmen bu ülke halkı ve hükümetinin sadece şiddet estiren bir grupla değildir, başka gruplarla da karşı karşıya kaldığını, ülkede terörizmin çetrefil ve karmaşık hal aldığını da gösteriyor. Bu da Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına ilişkin çabaları ciddi risk ve tehlikeye maruz bırakabilir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Biranci terroristina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları yaptıkları bir telefon görüşmesinde Kudüs ve işgal altındaki topraklardaki son durumu hakkında görüştüler değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle kapanma süreci devam ederken Müslüman kitleler ülkenin muhtelif noktalarında işgal rejimi İsrail aleyhinde protesto eylemi düzenlediler değerli dinleyicilerimiz. Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Siyonist işgalci rejimin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik cinayetleri devam ettiği sürece Hamas'ın işgalci rejime karşı saldırılarını sürdüreceğini belirtti. Son günlerde yaşanan bu gelişmeleri konuşmak istiyoruz Filistin'le ilgili değerli dinleyicilerimiz. Sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum.
Şimdi son günlerde bu haberleri muhakkak siz de takip ediyorsunuz. Filistin'le ilgili çok hararetli aslında çok üzücü haberler gündeme yansımaktadır. Ramazan ayında her yıl biz bu saldırılara tanıklık ediyoruz. Şimdi bu saldırıların böyle bir ayda, kutsal bir ayda yoğunlaşmasının nedeni hakkında nasıl düşünüyorsunuz? Buradan başlayalım efendim.
Ya şimdi şöyle, bunu tabii anlamak mümkün değil. Hani değişik yorumlar yapılabilir efendim. Yani kasıtlı olarak İsrail, işte Müslümanları zaten işte Kudüs'tür, çeşitli bölgeleri işgal altında bulunduruyor. Ondan sonra 1948'den itibaren topraklar giderek artmış. Burada da tabii Arap dünyasının büyük ihmalleri, şeyleri var yani. Büyük sorumluluğu var Arap dünyasının. Dolayısıyla şimdi bilinçli olarak işte buradaki insanlara işte zulmediyoruz. Bir de bunu da işte insanların kutsal olarak gördükleri bir ayda yapıyoruz şeklinde göstere göstere şey yapıyorlar yani. Ama burada maalesef üzücü olan şey İslam dünyasının yeterince buna karşı yani Filistinlilerle beraber durup durmadığı meselesi. Yani bu önemli bir konu. Emin olun burada bir şey sağlansaydı yani bu aslında İslam dünyasının kendi iç problemlerini kendisinin birlikte hareket etme noktasında sorunlarıyla alakalı. Eğer bu Suriye meselesi de olsun, Irak olsun, diğer bütün Mısır olsun, bütün konularda aslında birlikte hareket edilebilseydi İsrail de buna cüret edemezdi tabii. Ama
evet,
görüyorsunuz yani 1948'den itibaren hep böyle işte Müslümanların kutsallarını, işte topraklarını, efendim her şeyini rencide edici bir bilinçli politika yürütülüyor. Bilinçli bir politika yürütülüyor. Tabi Avrupa'dan buna, yani Almanya'da şudur budur buna ses çıkaramazlar. Çünkü biliyorsunuz bu işte Yahudi soykırım meselesinden dolayı.
Evet.
Yani 2. Dünya Savaşı yıllarında yapılanlardan dolayı. Ama şimdi Avrupalılar tamam, işte Amerika tamam ama peki İslam dünyasına geldiğinizde onlar da her biri kendisinin özel sorunları üzerinde ilgileniyor. Zaten o yüzden bu Filistin meselesi bugün bu hale geldi maalesef. Yani
evet.
Çok üzücü ama böyle.
Doğru. Şimdi son sıralarda belki sizin de dikkatinizi çekmişti. Bölgemizde bir normalleşme süreci başlamıştı bölge ülkeleri arasında. Şimdi bu konu Siyonist İsrail rejiminin aleyhine mi? Bunları siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Evet, şimdi biraz önce baktım. Hatta işte Katar işte emiri zannedersem o da Suudi Arabistan'a gitmiş. İşte Türkiye Dışişleri Bakanı gitti. Yani dolayısıyla bölgede bir işte bu işte ABD'nin şu diplomatik işte bir takım yazışmaların paylaşılmasıyla alakalı Körfez ülkelerinin çok ilişkilerinin kötüleşmesi sonrasında bir ilerleme var. Bir de Suriye meselesinde de belli bir yani dinginlik veya nedir o yatışma olduğu için de bundan da alakalı gözüküyor. Çünkü Suriye'deki çatışmalar da ilişkileri bu İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri gerginleştiriyordu. Yani bence tabii ki ben her zaman şunu söylüyorum. Bölgede her tabii uluslararası güçler, İsrail, efendim ABD bunlar hepsi kendi çıkarlarını savunuyorlar. Yani tamam biz onları eleştiriyoruz, kızıyoruz falan ama neticede Şimdi dolayısıyla İslam dünyasının da oturarak kendi bölgesel, toplumsal ve dini efendim çıkarlarını savunması gerekiyor. O konuda birlik olması gerekiyor. Her türlü bu tarz bir araya gelmeler tabii ki çok olumlu. Yani ilişkilerin geliştirilmesi anlamda diplomasinin her zaman diplomasi kullanılmalıdır. Yani her halükarda görüyorsunuz bazen bazı ülkeler hemen diplomatik kanalları kapatmaya çalışıyorlar. Yani müzakere önemlidir. Şimdi bu Filistinlerin sorunuyla ilgili de böyle. Filistinlerin sorunuyla ilgili yürüyen bir müzakere var mı? Yani bu sorunların çözümüne ilişkin var mı uluslararası alanda? Yok. Şimdi dolayısıyla Körfez'de bu tür bir yani Türkiye, İran, efendim Körfez ülkeleri, Mısır bunlar arasındaki her türlü yakınlaşma hem bölgemiz açısından hem uluslararası barış açısından bence çok olumlu bir gelişme. Daha da ilerletilmeli diye düşünüyorum yani. Bunun daha da geliştirilmesi lazım. Bunun bir de alana yansıması lazım. Alana nasıl yansıyacak? İşte burada İsrail'in bu uygulamalarının uluslararası alanda teşhir edilmesi, efendim yanlışlıklarının uluslararası kamuoyuna kabul ettirilmesi ve geri adım attırılması bağlamında da sonuca, yani bir de sonuca gitmesi gerekir. Sadece müzakereyle, konuşmayla, oturup kalkmayla da olmaz. Bunu bir de yani sonuçlarını da almak gerekiyor diye düşünüyorum.
Doğru. Efendim son soru olarak ben sohbetimin başında Türkiye'de devam eden protestolara değindim. Bu Siyonist İsrail rejiminin son zulümlerine karşı. Şimdi Türkiye'de bu konuda kendi tavrını yani ortaya koydu. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu saldırıları kınadı. Sayın Erdoğan da Fars Körfezi'ne kıyı olan ülkelerle onların emirlikleriyle telefonda görüştü. Türkiye'nin politikası Filistin'le ilgili nasıldı? Şimdi nasıl bir seviyede ilerliyor sizce?
Yani şimdi şöyle, Türkiye biliyorsunuz yani bu Filistin meselesi Türkiye'de hem dindar kesimlerde hem sol kesimlerde eskiden beri yani dikkat edilen bir konu, altı çizilen bir konu. Türkiye'den işte gidip Filistin'de oradaki işte mücadelede bulunan sadece hani dindar kesimler değil sol kesimlerden de önemli bir şey oldu, katılım oldu. Hatta geçmiş dönemde Türkiye daha fazla, geçmiş dönemlerde İsrail yanlısı yani hükümet ve sağ kesimler diyelim, hükümet ve sağ kesimler daha çok İsrail yanlısı şeyler de maalesef politikalar da izlediler. Şimdi son 10-15 yıldır daha böyle hani İsrail'i eleştiren bir takım şeyler var. Fakat şimdi tabii burada uluslararası dengeler de söz konusu. Türkiye tam manasıyla da İsrail'i karşısına alacak bir tavır da izlemiyor. Ama tabii bütün bu Filistin meselesinde İsrail'i en sert eleştiren ülkelerden birisi Türkiye'dir. Yani bunu görmek lazım. Ama ilişkilerin de kopartılmamasına çalışılıyor. Tam manasıyla ilişkilerin bitirilmemesine çalışıyor. Çünkü sadece mesele dini mesele değil, işin ekonomik boyutu var, siyasi boyutu var, ABD ile bağlantılı Türkiye'nin ilişkilerinden kaynaklanan boyutu var. Türkiye'de tabii bu konuya çok yani dün televizyon kanallarında da gördüm, sürekli Mescid-i Aksa'daki bu saldırı konusu gündemdeydi. Yani Türkiye'nin bu konudaki tavrı belli. Yani bu zaten hükümetler ne düşünürse düşünsün halkın bütün kesimlerin sempatisi tabii ki Filistinlerden yanadır. Yani burada Filistin mazlumdur. Maalesef İsrail zalimi temsil ediyor. Silahla, güçle siz kalkıp insanlara hangi ibadethanede olursa olsun bu şekilde müdahale etmeniz hiçbir şekilde kabul edilemez. Yani bu bir başka din mensubunun da başına gelse bizim buna da karşı çıkmamız gerekir. Yani onun için Türkiye'nin bu anlamda tavrı belli ama halk zaten, halkın işte bu konuyu bu konuda çok duyarlı ve bu konuyu şey yapar, yani bu konuya dikkat eder ve gerekli protestolarını da yapar. Eskiden beri böyle. Hükümetin politikası ne olursa olsun halkın Filistin'deki oradaki mazlumlara olan sempatisi bence değişmez diye düşünüyorum her kesimde.
Evet. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Saygılar.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla konuştuk. Filistin gelişmeleri ve Siyonist İsrail rejiminin son sıralarda gerçekleştirdiği saldırılarıyla ilgili bugünkü analizleri sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Dünya Kudüs Günü münasebetiyle İran Kültür Evi tarafından online olarak Kudüs Yalnız Değildir panelinin gerçekleştirilmesi, İslam dünyasında Siyonist işgalci rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerinin kananması gibi haberlere yer verilirken, İttilat gazetesinde Suriye gelişmelerine dair Suriye Cumhurbaşkanı danışmanının görüşlerine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı Busayne Şaban, Suriye halkının katliamı ve ülke yönelik yıkım faaliyetlerinin arkasında Türkiye ve Batılı istihbarat örgütlerinin yer aldığını belirtti. Suriye'nin resmi Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad danışmanı Busayne Şaban elde edilen İngilizce belgelerin İngiltere ve bazı Batılı ülkelerin tanık olarak adlandırdıkları bazı gruplara mali destek vererek Suriyeli yetkililere devletten ayrılmaları için baskı uyguladıklarını gösterdiğini söyledi. Şaban açıklamasının devamında Batılı istihbarat servislerinin ülkenin işbirliğiyle Suriye'yi yıkmak için binlerce teröriste eğitim verdiğini sözlerine ekledi.
Risalet gazetesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price'ın Bercam Nükleer Anlaşması'nın ihya edilmesinin Amerika'nın İran'a karşı nükleer programlarla ilgili olmayan yaptırımlarını engelleyemeyeceğini vurgulaması, Yemen ordusu ve halk güçlerinin mütecaviz Suudi Arabistan'ın Afha Havalimanı'nı İHA ile hedef alması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın kutsal Kerbela kentinde İran konsolosluğuna girmeye çalışan bir grup provokatör, Irak polisinin zamanında müdahalesiyle uzaklaştırıldılar. Bazı malum çevrelerin medya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ni sosyal aktivist İhab el-Zuni suikastı ile suçlamaları üzerine bir grup provokatör pazar günü İlkin Kerbela kentinde İmam Hüseyin aleyhisselam türbesinde İran karşıtı sloganlar atmaya başladılar. Ve daha sonra da önceden planlandığı anlaşılan bir şekilde İran konsolosluğuna yürüdüler. Provokatörler araçların lastiklerini ve polis kulübesini yakarak konsolosluk binasına girmeye çalıştılar. Ancak çevik kuvvetin müdahalesiyle dağıldılar. Provokatörler dağılmadan önce İran konsolosluğunun çevresinde yaktıkları ateşin görüntülerini sanal ortamda yayımlayarak Irak'ın diğer eyaletlerinde İran'a karşı kışkırtmak istediler. Provokatörlerin bu yöndeki hareketlerinden biri de Basra'da bir sosyal aktivistin suikasta uğradığı yalanını uydurarak ortamı İran konsolosluğuna karşı daha da gergin hale getirmeye çalışmaları oldu. Olay hakkında açıklama yapan Kerbela polis şefi, pazar akşamı İran konsolosluğuna yapılan saldırının etkisiz hale getirildiğini ve konsolosluk binasına, mallarına ve çalışanlarına hiçbir zarar gelmediğini belirtti. Öte yandan sahadan toplanan bilgiler Kerbela'da İran konsolosluğuna saldırmak isteyen provokatörlerin geçen senede benzer yıkıcı girişimde bulunan çevreler olduğunu gösteriyor. Söz konusu provokatörler Iraklı güvenlik yetkililere yaptıkları itiraflarında başta Amerika ve bölgede bazı gerici Arap rejimleri olmak üzere bazı yabancı ülkelerin büyük elçilikleriyle irtibatta bulunduklarını belirtmişti.
Cami Cam gazetesinde İran'ın safran ihracatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Gümrük sözcüsü Ruhullah Latifi, geçtiğimiz yıl Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Çin ve Afganistan dahil olmak üzere 60 ülkeye 190 milyon dolar değerinde 324 tondan fazla safran ihraç edildi. Bu ürünün toplam ihracatının %79'u bu 5 ülkeye yapıldı dedi. Geçtiğimiz yıl 60 ülkeye 190 milyon 323 bin 306 dolar değerinde 324 ton 589 kilogram safran ihraç edildiğini belirten Latifi, Hong Kong 46 milyon dolarla ihracatın toplam değerinin %24.5'ini, Birleşik Arap Emirlikleri 33 milyon dolarla %17.8'ini oluşturdu diye kaydetti. Safranın İran'ın önemli tarım ürünlerinden olduğunu belirten Latifi, bu ürünün her zaman yüksek ihracat kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyn'in çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameney, Filistin meselesi İslam ümmetinin birincil meselesi olduğuna inanıyor. Ayetullah Hameney bu çerçevede mübarek Ramazan ayının son cuma günü olan Dünya Kudüs günü dolayısıyla İslam dünyasına hitap ederek Filistin macerası hala İslam ümmetinin en önemli ve en diri ortak meselesidir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu mazlum Filistin milletini desteklemek ve ayrıca Siyonist rejim İsrail'in saldırıları ve cinayetlerine açıkça muhalefet etmek üzere mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs günü ilan ettiği yıldan beri Filistin uğruna verilen mücadelede yeni bir dönem başladı ve Dünya Kudüs günü tüm Müslümanların birleştiren ve mazlum Filistin milletinin yasal haklarını savunma uğrunda birlik yapan uluslararası bir gün oldu. Bugün o günlerin üzerinden yıllar geçiyor fakat Filistin milletiyle dayanışma ve destek çemberi İslam dünyasının sınırlarını aştığı anlaşılıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nde Filistin meselesi her daim nizamın en önemli stratejik meselesi olmuştur. Az önce de belirtildiği üzere İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameney, Filistin meselesi İslam ümmetinin birincil meselesi olduğuna inanıyor. Ayetullah Hameney bu çerçevede mübarek Ramazan ayının son cuma günü olan Dünya Kudüs günü dolayısıyla İslam dünyasına hitap ederek Filistin macerası hala İslam ümmetinin en önemli ve en diri ortak meselesidir dedi. Ayetullah Hameney sözlerine şunları ekledi. Zalim ve acımasız sermaye düzeninin politikaları bir milleti evinden, vatanından ve atalarının topraklarından mahrum edip bu topraklarda terörist bir rejimi ve yabancı bir halkı yerleştirmiştir.
İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameney, Siyonist rejimin içi boş kuruluş mantığından daha esassız ve mesnetsiz bir şey var mıdır sorusunu gündeme getirerek, Avrupalılar kendi iddialarına göre İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere zulmettiklerini fakat bunun yerine başka bir milleti topraklarından mahrum edip o topraklarda feci katliamlar yaparak Yahudilerin intikamını Müslümanlardan aldıklarını kaydetti. Ayetullah Hamenei şöyle vurguladı. Bu mantık batılı hükümetlerin ona dayanarak Siyonist rejimi delicesine desteklediği mantıktır. Böylece demokrasi ve insan hakları konusundaki tüm yalan iddialarını çiğnediler. Söz konusu gülünç ve aynı zamanda üzücü serüven 70 yıldır devam ediyor ve arada sırada bu maceraya yeni sayfalar ekleniyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonistlerin gasp ettikleri Filistin ta ilk günden terör yuvası yaptıklarını belirterek şöyle buyurdu. Siyonistler gasp ettikleri Filistin topraklarını ilk günden itibaren Filistin ve diğer Müslüman milletlere karşı terörizmin üssü haline getirdiler. Bu zalim rejimle mücadele etmek, zulüm ve terörle mücadele etmektir. Bu mücadele herkesin görevidir. Ayetullah Hamenei sözlerine şöyle devam etti. İşgalci rejimin 1948'de kuruluşu önceden planlanan bir konuydu. Ve bu rejim kurulmadan önce Batı'nın İslam ülkelerini sekülerizm, radikal ve kör nasyonalizmi hakim kılmak ve Batı hayranı ve kuklası despot rejimleri iktidarın başına geçirmek için yapılan bir kumpastır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Siyonist rejimin İslam dünyasının bu parçası üzerinde sultası, İslam dünyasının birçok zafiyeti ve sıkıntılarının sebebi olduğunu ve bu zafiyet ve tefrikada Filistin'i gasp etme faciasını tetiklediğini belirterek şöyle dedi. Söz konusu zaman diliminde kapitalizm ve komünizmin ikisi de Siyonist sermaye çevreleriyle birleşip işbirliği yaptığı bize büyük bir ders verebilir. İngilizler komployu tasarlayıp konuyu takip ettiler. Siyonist yatırımcılar bu planın uygulanması için para ve silah kullanarak projeyi yürüttüler ve Sovyetler Birliği bu kurulmuş yasa dışı hükümeti resmi olarak tanıyan ilk hükümet oldu ve birçok Yahudi'yi o topraklara sevk etti.
Ayetullah Hamenei, İslam dünyasının bugün geldiği yeni noktaya temas ederek şöyle vurguda bulundu. Şimdi ise artık dünyanın durumu o günlere benzemiyor. Bizim bu gerçeği sürekli göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Günümüzde günç denklemleri İslam dünyasının lehine değişmiştir. Avrupa ve Amerika'da yaşanan farklı siyasi ve sosyal olaylar, batılı hükümetlerin yapısal alanlarda, yönetim konularında ve ahlaki meselelerdeki çöküşü artık dünya halkı için net bir şekilde ortadadır. Amerika'daki seçim olayları ve yönetimlerindeki kibir ve iddia dolu şahısların geçirdiği rezil imtihan Amerika ve Avrupa'daki korona salgınına karşı başarısızlıkları ve bu süreçte yaşanan utanç verici olaylar ve son dönemlerde Avrupa'nın en önemli ülkelerinde yaşanan siyasi ve sosyal düzensizlikler Batı tarafının düşüş ve yok oluş çizgisini gösteriyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei şöyle ekledi. Öte yandan İslami bölgelerin en hassas noktalarında direniş güçlerinin gelişmesi, onların savunma ve saldırı kabiliyetlerinin artması, Müslüman milletlerde bilinç ve ümidin artması, İslam ve Kur'an temelli sloganları olan eğilimin artması, bilimsel gelişmeler ve milletlerdeki bağımsızlık talebinin artması, daha iyi bir geleceğe vaat eden mübarek göstergelerdir.
Gerçekte Filistin medeniyetlerin kesiştiği noktadır. Filistin ve Beytül Mukaddes Enbiya Diyarı ilahi dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı nokta ve Müslümanların ilk kıblesidir. Filistin her zaman dünyanın büyük dinlerinin izleyenleri ve tüm milletleri tarafından her daim saygı ile ilgi görmüştür. Ayetullah Hamenei bu bağlamda Filistin ve Kudüs ekseninde Müslüman ülkelerin birleşmesi gerektiğini belirterek şöyle vurguda bulundu. Kudüs ekseninde Müslümanların birleşmesi Siyonist düşmanın ve onun Amerikalı ve Avrupalı destekleyicilerinin kabusudur. Başarısız olan sözde 100 yılın anlaşması projesi ve ardından güçsüz birkaç Arap ülkesinin işgalci rejimle ilişkilerini normalleştirmesi için çabalar söz konusu kabustan kaçmak için yapılan sonuçsuz ve faydasız çabalardır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Filistin topraklarının direnişin devam etmesi ve cihat ve şehadet çizgisinin takviye edilmesi ve ayrıca Müslüman devletler ve milletlerin Filistinli mücahitlere destek vermesi, Filistin'in aydın geleceğinde iki belirleyici etken olduğunu belirterek, herkesten, devlet adamlarından, aydınlardan, alimlerden, siyasi akım ve partilerden bu doğrultuda hareket ederek görevlerini yerine getirmelerini istedi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei konuşmasının son bölümünü Arap dünyasına, özellikle de Filistinli gençlere hitaben Arapça yaptı. Ayetullah Hamenei barbar ve vahşi düşmanla iktidar ve güç konumundan başka türlü konuşulamayacağını belirterek bu iktidar ve gücün zemini Filistinli gençler arasında bulunduğunu vurguladı. Ayetullah Hamenei Arapça konuşmasında şöyle dedi. Tüm özgür Araplara, özellikle de gençlere selam olsun. Direnişçi Filistin ve Kudüs halkına ve Mescid-i Aksa'yı savunanlara selam olsun. Filistinlerin cihadı ve direniş şehitlerinin arınmış kanı bu bayrağı dik tuttu ve Filistinli cihadın iç gücünü yüzlerce kat artırdı. Filistinli genç bir gün taş atarak kendisini savunuyordu. Ancak şimdi nokta atışı yapan füzelerle düşmana yanıt veriyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, kutsal Filistin ve Kudüs toprakları onlarca yıldır insanoğlunun en çirkin huylu ve en kötü sıfatlı grubu tarafından işgal edildiğini, şerefli insanlara katleden ve hiç utanmaksızın bunu itiraf eden şeytanlar, 70 yılı aşkın söz konusu toprakların sahiplerini katlederek, mallarını gasp ederek, onları hapislere atarak ve işkence ederek onları zor duruma düşüren ırkçılar, buna rağmen Allah'a şükürler olsun ki Filistin milletinin iradesini yenemediklerini vurguladı. Ayetullah Hamenei şöyle dedi. Filistin yaşıyor, cihada devam ediyor ve Allah'ın izniyle sonunda alçak düşmana üstün gelecektir. Kudüs ve tüm Filistin toprakları bu toprakların halkına aittir ve tekrar onlara geri verilecektir inşallah ve bu Allah için zor değildir.
Ayetullah Hamenei, Filistin milletinin en büyük silahı vahdet olduğunu belirterek şunları kaydetti. Filistinlerin vahdetinin düşmanı Siyonist rejim, Amerika ve diğer bazı siyasi güçlerdir. Ancak Filistin toplumunun içinden vahdete karşı gelinmezse dış düşmanlar hiçbir şey yapamayacaktır. Filistinler ister Gazze'de, ister Kudüs'te ve Batı Şeria'da, ister 1948 topraklarında ve hatta farklı kamplarda olsunlar, onların hepsi bir birliği oluşturmaktadırlar. Onların vahdet stratejisini esas almaları gerekiyor. Her bölümün diğer bölümleri savunması ve onlara baskı uygulandığında elindeki tüm araçlardan yararlanması gerekiyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei konuşmasının bu bölümünde zaferi müjdeleyerek şöyle buyurdu. Günümüzde zafer umudu her zaman olduğundan daha fazladır. Güç denklemleri büyük bir çapta Filistinlerin lehine değişmiştir. Düşman Siyonistler gün geçtikçe güçsüzleşiyor. Kendisini hiçbir zaman yenilmeyen ordu olarak tanıtan Siyonist rejim ordusu günümüzde Lübnan'daki 33 günlük savaş deneyimi ve aynı zamanda Gazze'deki 22 günlük ve 8 günlük savaş ardından zaferin rengini bile göremeyen orduya dönüşmüştür. Siyasi durumları da bundan farklı olmayıp 2 yılda 4 seçimden kaçınılmaz hale geldi. Güvenlik konusunda da ard arda yenilgiye uğruyorlar ve Yahudiler de gün geçtikçe rejimi terk etmek eğiliminin artması bu iddia dolu rejimin rezillik kaynağı haline gelmiştir. Birkaç Arap ülkesiyle ilişkilerini normalleştirme yönündeki Siyonist rejimin kesintisiz çabaları ve Amerika'nın bu yöndeki destekleri de bu rejimin güç kaybına uğradığının bir diğer göstergesidir. Tabii bu çabalar da bu rejime yardım edemeyecektir. Onlarca yıl öncesinde Mısır'la ilişkilerini kurdular. O günden beri Siyonist rejimi daha çok güçsüzleştirmiştir. Bu durumda birkaç güçsüz ve zavallı ülkeyle ilişki kurmaları onlara yardım edebilir mi? Tabii söz konusu ülkelerde bu ilişkiden yararlanamayacaktır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İsrail'in akıbeti hakkında da şu öngörüyü hatırlattı. Öte yandan Siyonist rejimin yok oluş süreci ve direniş cephesinin kabiliyetlerinin artması parlak bir geleceği vaat ediyor. Direniş cephesinin savunma gücü ve askeri gücünün artması, etkili silahların üretiminde bağımsızlık, mücahitlerin özgüveni, gençlerin gün geçtikçe artan bilinci, direnişin tüm Filistin ülkesine ve dışına yayılması, Mescid-i Aksa'yı savunmak için gençlerin son dönemdeki hareketleri ve bir yandan da Filistin milletinin cihadı ve mazlum olduğunun bir arada dünya bölgelerinin birçoğunda kamuoyunda yansıtılması bu parlak geleceğin göstergeleridir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene, Filistin'in kesin kaderinin belirlenmesi için Filistin milletini mücadelelerini sürdürmeye davet ederek şöyle buyurdu. İslam Cumhuriyeti tarafından Birleşmiş Milletler belgelerinde kaydedilen Filistin mücadelesinin mantığı da sürekli ilerleyen ve etkileyici bir mantıktır. Filistinli mücahitler Filistin topraklarının asıl sakinlerine bir referandum önerisinde bulunabilirler. Söz konusu referandum ülkenin siyasi sistemini belirler. Başta evlerinden olan Filistinler olmak üzere tüm kavimlerden ve dinlerden Filistin topraklarının asıl sakinleri söz konusu referanduma katılır. Söz konusu siyasi sistem ülkelerinden çıkartılanların evlerine geri dönmesini sağlayacak ve o topraklarda yerleşen yabancıların geleceğini belirler. Filistinli mücahitlerin işgalci rejime karşı meşru ve ahlaki mücadelelerini onların bu talebi kabul etmeye mecbur kalmalarına kadar devam etmesi gerekiyor.
Ayetullah Hamene'yi konuşmasını şu cümleyle noktaladı. Allah'ın adıyla ileriye doğru hareket edin ve bilin ki kim Allah'a yardım ederse Allah ona yardım eder.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin çeşitli konularla ilgili düşüncelerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlere yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 27. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Nijerya'da bu ayla ilgili gelenek ve görenekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Resmi adı Nijerya, Federal Cumhuriyeti olan Nijerya, Batı Afrika'da bir ülkedir. Ülkenin başkenti Abuja ve nüfusu yaklaşık 200 milyon kadardır. Nijerya, nüfusunun %46 kadarı Müslümandır.
Nijerya, kavimler ve aşiretler ülkesi olarak ün yapmıştır. Anlatılanlara göre bu ülkede 600 kadar aşiret yaşıyor. Ülke nüfusunun yaklaşık yarısını Müslümanlar oluşturuyor ki çoğu ülkenin kuzeyinde ve Fulani kavminden ve Hosa dilini konuşan ve mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere ortak gelenekleri paylaşan insanlardır. Bir başka ifadeyle Nijerya çok kültürlü bir ülke olmasına karşın mübarek Ramazan ayı ülke genelinde aynı şekilde karşılanıyor.
Mübarek Ramazan ayının hilalini rasat etmek Şaban ayının son gününde güneş batarken bu ülkede yaygın bir gelenektir ve böylece Ramazan ayının ilk gün belli oluyor. Bu etkinlik halk tarafından ve aşiretlerin büyüklerinin katılımı ile gerçekleşiyor. Ancak mübarek Ramazan ayının başladığı Nijerya'nın en büyük Müslüman kurumu olan Müslümanlar İşleri Yüksek Konseyi tarafından ilan ediliyor.
Abucalı Müslüman genç Abdurrahman, mübarek Ramazan ayında Nijerya genelinde bu ay büyük coşku ve sevinçle karşılandığını belirtiyor. Ramazan ayının ilk gecesinde Müslümanlar, çocuğundan gencine ve bazen yetişkinlere kadar kentlerde ve köylerde, caddelerde dolaşarak davul çalıyor, şarkılar söylüyor ve bu güzel ayı karşılarken insanları da Ramazan ayı geldiği hakkında bilgilendiriyor. Bu etkinliğe Cacı Berai Azimi yani büyük ünlü ayın ilk gecesi deniliyor ve amacı hem musluluk ifadesi hem de mübarek Ramazan ayını duyurmak ve Müslümanları bu ayda kulluk ve bereketleri için hazırlamaktır.
Nijerya'nın Müslümanların ve özellikle Kano kentinde yaşayan insanların arasında mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere düzenlenen bir başka etkinlik, bekarların emiri anlamına gelen Sarkin Gova Govar adında bir etkinliktir. Ramazan ayı arifesinde bekarların emiri adıyla ün yapan kimse, bazı arkadaşları ile birlikte atlara binerek eşlerini boşamış ya da henüz evlenmemiş ve evlenme yaşı geçmiş ama hala bekar kalanlara uğruyor ve onları derhal evlenme konusunda uyarıyor. Bu aksi takdirde simgesel olarak gözaltına alacağını söylüyor. Bu güzel gelenek aslında İslam peygamberinin özellikle bu ayda başta olmak üzere evlenmeyi tavsiye ettiğini ve boşanmayı tenkit ettiği geleneği doğrultusundadır.
Nijeryalı Müslümanlar mübarek Ramazan ayında teravih namazından sonra camilerde Kur'an-ı Kerim tilavet eder ve cemaat imamlarının tefsirlerini ve vaazlarını dinler. Yine bu ülkede Müslümanların bir geleneği sahur için davul sesiyle uyanmaktır. Mitada Mutaniye adı ile anılan insanlar sahur vakti yaklaşınca sokaklarda dolaşarak davul çalıyor ve insanları sahura kaldırıyor.
Nijerya'da mübarek Ramazan ayı çeşitli geleneklerle dolu bir aydır. Bu ayda insanlar iftarlıklarını camilere götürüyor ve orada yerleştirilen büyük tepsilere bırakıyor. Ve akşam namazı kılındıktan sonra iftar sofrası kuruluyor ve hep birlikte iftar sofrasına oturuluyor. Bazıları ise iftarını komşuları ile paylaşıyor. Nijerya'da erkekler ve kadınlar ayrı sofralarda iftar ediyor.
Nijerya'da iftar öğünü mısır unu, yumurta, muz gibi hafif besinlerden oluşuyor. Meyve ise bu ayda en çok tüketilen besin maddesidir. Nijeryalı birçok Müslümanın iftarını meyve ile açıyor ve ardından bir öğün yemekle devam ediyor. Nijeryalı Müslümanlar bu ayda müstahap namazları kılmak, hayır amellerde bulunmak, kötü düşüncelerden ve amellerden uzak durmak ve daha çok dini amellerle ilgilenmekle Ramazan ayının bereketlerinden yararlanmaya çalışıyor. Yine bu insanların önemli zikirlerinden biri İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve hanedanına selam ve salavat getirmektir.
Nijeryalı Müslümanların sahurla da bir sürü yerli yemekleri süt ve çayla birlikte tüketmeyi tercih ediyor. Etli muhallebi Nijeryalı Müslümanların en çok sevdiği yemeklerden biridir. Yine igusa adında bir çeşit çorba ve masa adında bir çeşit ekmek, bu insanların Ramazan ayında sevdikleri bazı yemeklerdir. İkomomo ise mısırdan yapılan ve dubada pirinç, et, barbunya ve salata karışımı olan diğer bazı yemeklerdir. Nijeryalı Müslümanlar içecek olarak da şeker ve mısırdan yapılan ve en çok iftar vakti tükettikleri hum ya da kuku adında bir nevi şerbettir.
Nijeryalı zenginler bu ayda başkalarına hediyeler veriyor ve yoksullara gıda yardımı yapıyor. Nijeryalı zenginler ülkenin 36 eyaletinde fukaraya iftarlık ve sahurluk temin etmek üzere özel bütçe tahsis ediyor. Bu ayda fakirlerle zenginlerin bu gibi dayanışması Nijerya'da en güzel hareketlerden biridir.
Nijerya'da mübarek Ramazan ayında 10 gün geçtikten sonra ülkenin kuzeyinde yaşayan Müslümanların arasında taşe veya teşe adıyla anılan bir başka güzel gelenek yaygındır. Ayın 10. gününde iftardan sofra erkek çocuklar ve ergenler şenlik düzenleyerek ve komik gösteriler yaparak insanların evine uğruyor ve onları eğlendirerek ve dua ve ibadetlerinin kabul olmasını dileyerek hediyeler alıyor.
Yine Nijerya'da mübarek Ramazan ayının 10 ila 20. gününe kadar çocukların oynadığı bir oyun daha dikkat çekiyor. Bu oyunda çocuklar aç ve susuz olan bir kuşun rolünü oynuyor ve başkaları bu kuşa yardım etmeleri gerekiyor. Nijerya'da bir başka oyunda amel etmeyen alimleri canlandırılan bir oyundur ki daha çok mizah şeklinde oynanıyor ve bu ayın güzelliğine güzellik katıyor.
Nijeryalı Müslümanlar mübarek Ramazan ayının 27. gününe bağlanan geceyi Kadir Gecesi biliyor ve bu yüzden bu gecede hiçbir Nijeryalı Müslüman uyumuyor. İnsanlar bu gecede camilere giderek ibadet ediyor ve geceyi ihya ederek sabah namazından sonra eve dönüyor. Nijeryalı Müslümanlar yıllardır dünya Müslümanları ile birlikte mazlum Filistin milletine destek vermek üzere Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine katılıyor. Bu etkinlik her yıl daha da büyük bir ihtişamla düzenleniyor ve bu yüzden de Amerika ve korsan rejimi İsrail, Nijerya devletine bu etkinliği engellemesi için baskı uyguluyor. Zira bugün de onların bayrakları yakılıyor ve Filistin bayrağı dalgalandırılıyor ki bu da onları öfkelendiriyor.
Nijerya'da mübarek Ramazan ayının son günü ay hilalinin rasat edilmesine bağlıdır. Buna göre Nijeryalı ulema Ramazan ayının 29. günü ay hilalini rasat etmeye çalışıyor ve rasat edildiği takdirde Ramazan ayının son bulduğu ve aksi takdirde bu ayın 30 gün sürdüğü anlaşılıyor. Her halükarda Ramazan ayı 30 günden fazla olmuyor. Nijeryalı Müslümanlar diğer Müslümanlar gibi bu ayın sonunu Ramazan bayramı ile kutluyor. Bu bayrama Salah veya Sala deniliyor. Ramazan bayramı radyodan ilan ediliyor.
Nijeryalı Müslümanlar bir ay ibadet ve orucun ardından bayram günü geleneksel kıyafetlerine giyiyor. Bugün özellikle çocuklar için çok önemlidir. Zira bugün de yeni elbiselere kavuşuyorlar ve büyükleriyle birlikte bu bayramı kutluyorlar.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 27. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.